Danista Capital Partners Sermaye Pusulası'nı sunar.
Limber KT ekranlarından merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Her çarşamba 13'te olduğu gibi Sermaye Pusulası programı ile karşınızdayız. Bu programda özellikle şirketlerin büyüme yolculuklarına, tarih boyunca almış oldukları kararlara, finansman alternatiflerine hepsine bakıyoruz. Değerli isimler her hafta bize eşlik ediyor ve bu hafta da Baycan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç bizimle beraber. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim davetiniz için.
Öncelikle bir sizi tanıyalım. Baycan Elektrik kimdir, neler yapar?
Evet. Baycan Elektrik 1967 yılında rahmetli babam Erdoğan Kılıç Bey tarafından kuruldu. İstanbul'da kuruldu. Rahmetli 1957 yılında Arçelik Sütlüce'de çalışmaya başlıyor. Buzdolabı montajında. Daha sonrasında Sütlüce'den Çayırova tesisine, Eskişehir'in gelmiş. 10. yılını doldurduğunda rahmetli Vehbi Koç Bey'in kurucu ortağı Lütfi Doruk Bey'in işte teşvikiyle bu işi kurmuş. 67 yılında kurmuş. Ondan bugüne kurduğu yıllarda 20 kişiyle başlamışlar. Bugüne geldiğimizde 1000'e ulaştı sayımız, çalışan sayımız. 87 yılında İstanbul'dan Eskişehir'e taşıdık iş yerimizi. Organize sanayi bölgesinde 10.000 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Çalıştığımız sektörler beyaz eşya başlıca, otomotiv, savunma ve havacılık sektörleri.
Evet.
Bu üçüne kablaj, havacılık sektöründe kablaj, otomotivde demet, kablo demetleri, beyaz eşyada da kablo grubu diye adlandırılıyor. Bu ürünleri tedarik ediyoruz.
Evet, bu aslında savunma ve havacılık dediniz. O sektörlere yeni giriş yaptınız. Bunun sebebini biraz açabilir miyiz? Neden tercih ettiniz? Otomotiv ve beyaz eşyadan sonra bu kritik diyebileceğimiz o sektörlere girmeyi.
Tabii. Şimdi son yıllarda Türkiye savunmada büyük atılımlar yaptı. Bu çok gurur verici bir şey. Biz de bu gemide bulunmak istedik. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. 57 yıllık kablo gruplama deneyimimizi bu sektöre de aktarmak istedik. 2022 yılında sertifikalarımızı ve eğitimlerimizi tamamladık. Büyük üreticilerin, saymak gerekirse Aselsan, Roketsan, TAİ gibi, Kale Arge gibi, Kale Havacılık gibi firmalarımızın tedarikçi listelerine girdik, auditlerinden geçerek. Onların kablaj ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Onlarla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Savunma sanayi dediğim gibi büyük atılımlar yapıyor. Her geçen gün kapasitesini artırıyor. Biz de beyaz eşya ve savunma sanayiyle birlikte reel anlamda onlarla birlikte büyüyoruz son 3 yıldır.
Yani
pandemiden bu yana.
Orada daha fazla büyümek, bu hani Türkiye'nin de son dönemde daha çok hız kazanmış olduğu sektörlerde siz de kablolama grupları olarak yer almak istiyorsunuz.
Evet, doğru. Şimdi bu kablaj işi havacılık ve savunma sanayinde çok daha niş bir iş, çok daha katma değerli bir iş. Bizim ülkemizin de zaten ihracatta daha katma değerli ürünlere yönelmek hedefimiz olduğundan biz de firmamıza bu hedefi koyduk. İleride hem yerli ve yabancı firmaların kablaj ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlarımız devam ediyor.
Evet, yani birazdan niş bir sektör, niş bir alan olduğuna dikkat çektiniz. Otomotiv ve beyaz eşyaya kıyasla savunma havacılık biraz daha katma değerli ürünler üretmenize yol açıyor.
Çok
peki
doğru.
Şimdi bir taraftan hani finansman kısmına bakacağız o üretim yaparken ama emek yoğun bir sektörden bahsediyoruz.
Çok
ve genel
doğru.
olarak sektörlerde biraz personel bulmakla ilgili ve artan işçi maliyetleriyle ilgili sıkıntılar baş göstermiş
yaşıyoruz,
durumda.
Evet.
Sizi nasıl etkiliyor acaba bu durum?
Emek yoğun çalışıyoruz. Bir gurur kaynağımız var, onu burada anlatmak istiyorum.
Lütfen.
Çalışanlarımızın %70'i kadın, bayanlar. Çünkü bizim işimiz emek yoğun ve el becerisi isteyen bir iş. Hı hı. El becerisi işin içine girdiği zaman kadınlar tartışmasız burada bir adım öndeler bizden. O yüzden onlarla çalışıyoruz. Onlar çok daha verimliler. Gene Baycan'ın son yıllarda imza attığı bir proje var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç Bey, Eskişehir'den. Onunla birlikte 5 yıl önce başlattığımız zihinsel engelli vatandaşlarımızın beceri kazanmaları, iş hayatına atılmaları için bir projeydi bu. 5 yıl önce 5 kişiyle başladık. Bugün 25 kişiyle Baycan'ın ailesi içinde yer alıyorlar, üretim yapıyorlar, topluma kazandırıldılar, bize neşe kattılar. O, dediğim gibi bayan çalışanlarımızın o sıcak ortamı onlara kucak açtı, onları bağırlarına bastılar ve güzel bir birliktelik var bugün. Bundan bahsetmek istedim.
Evet.
Emek yoğun çalıştığımız doğru. Sorunuz şeydi değil mi? Girdiler.
Evet.
Yani işçilik artışları.
Yani evet, maliyet tarafında artışlar olduğunu biliyoruz. Personel evet. bulmakla
Personel
ilgili
bulmakta
sıkıntılar var.
Çok büyük sıkıntılarımız var. Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi son zamlardan sonra, sendika ve asgari ücret zamlarından sonra ana sanayi ile yardımcı sanayi arasındaki ücret skalası çok açıldı. Hı hı. Makas çok açıldı. Bu Eskişehir'de zaten bizim faaliyet gösterdiğimiz Eskişehir'de işçi havuzumuz kısıtlı, göç almayan bir şehir. Ana sanayi yüksek ücretlerle eleman ve işçi bulmakta çok sıkıntı çekmiyor. Fakat yardımcı sanayiler bu makas açıldığı için, ücret makası, şu an büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Belki de en büyük sıkıntımız enflasyonist ortamdan daha çok bu.
Bugün. Peki bunun için, madem bu kadar büyük bir sıkıntı, bununla ilgili herhangi bir çözüm var mı? Yani nasıl kafa yoruyorsunuz
evet,
bunun çözümü için?
Çözümü beraber bulacağız. Ana sanayiyle birlikte bulacağız. Bu çözüm şeyden geçiyor. Ücretlerin iyileştirilmesinden geçiyor. Başka motivasyon ve iyileştirme. Ücretlerde iyileştirme.
Evet, ama o da biraz hani içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda yine onun bir şekilde bir sarmal yarattığından da bahsediliyor. Dolayısıyla hani evet. burada esas durum sanıyorum ki enflasyonun
tabii,
daha kalıcı, daha belirgin bir şekilde
tabii,
aşağı
öncelikle
gelmesi.
Enflasyonla mücadele tabii ki de.
Evet. Şimdi bir taraftan da hani pek çok farklı girdiniz var aslında üretim yaparken. Orada da maliyet artışlarını görüyoruz. Sizi etkileyen tarafta son yıllardaki değişim nasıl acaba?
Biz 3500 farklı komponentin satın almasını yapıyoruz. Bunları bine yakın ürüne çeviriyoruz. Kablo demetlerini çeviriyoruz. Başta söylediğim gibi beyaz eşya, otomotiv ve savunma ve havacılık sektörüne hizmet veriyoruz. Kablaj ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada enflasyon, maliyetler, girdiler, bilhassa ithal kalemlerde çok yükseldi. Geçmişte işçilik zamlarımız yılda bir yapılırdı. Şimdi bunu 6 ayda bir yapıyoruz. Komponentlerimiz bilhassa ithal girdilerimiz sebebiyle eskiden yılda, ayda bir fiyatlanırdı. Şimdi 15 günde bir fiyatlamaya başladık. Bu çok büyük bir yük, külfet. Hem ana sanayi için hem biz yardımcı sanayiler için.
Yani fiyatlama yapmakta zorlanıyorsunuz.
Evet, bizim bir sistematiğimiz var tabii, yılların getirdiği bir kurumsallaşmadan gelen, ana sanayilerde ve bizim tarafta bir kurumsallaşmadan gelen bir sistematiğimiz var ama gene de zor günler geçiriyoruz bazen.
Peki nasıl bir sistematik bu? Yani hani yıllar içerisinde bir şekilde hani derler ya, Türk sanayicisi, işte Türk şirketleri bu gibi dalga boylarının yüksek olmasına alışkın. Bir şekilde hani bununla ilgili bir omurilik adeta geliştirmişler. Evet. Yani aslında hani alışkın olduğunu görüyoruz ama istemez evet. mi hani sonuçta Türk şirketleri, Türk sanayisi de daha rahat ortamda iş yapsın. Siz buna karşı yani evet. bulunduğunuz bu enflasyonist ortamda nasıl iş yapıyorsunuz? Neleri değiştirmek durumunda kalıyorsunuz? Enflasyona karşı kendinizi nasıl koruyorsunuz?
En çok özlediğimiz şey istikrar. Evet, o kesin. Fakat enflasyonist ortamda dediğiniz gibi Türk sanayicisi bağışıklık kazanmış. Geçmiş yıllardan deneyimliyiz. Bir şekilde aşıyoruz krizleri. Enflasyonist ortamlarda alımlarımızı ön plana, öne çekiyoruz. Birleştirmeler yapıyoruz. Fakat bu ilave işletme sermayesi gerektiriyor. Bu işletme sermayesi dediğiniz zaman ilave işletme sermayesi borçlanma yükü getiriyor. Geçmiş yıllarda borçlanmakta sıkıntı yaşamıyorduk. Fakat son yılda yılbaşından itibaren artan faizlerle artık borçlanmak hayal olduğu gibi bir şey.
Peki yani borçlanmak, evet, maliyetler yüksek, belki hani süreç de daha sıkıntılı, hayal olduğu gibi bir şey dediniz. Peki bunun alternatifi nedir? Yani siz burada finansman tarafını özellikle nasıl alternatiflerle destekliyorsunuz?
Öz kaynaklardan ve ithal kalemlerde bilhassa fix, kur fixleyerek, öngörülerde bulunarak bir şekilde süreci işletiyoruz, durmuyoruz.
Evet, bir taraftan da hani Türk sanayicisinin yurt dışından, özellikle makine alımlarında vesaire yurt dışından da borçlanabildiğini biliyoruz. Biraz daha uzun vadelerle, daha düşük maliyetlerle. Bu gibi adımlarınız oldu mu ya da olmasını planlıyor musunuz?
O enstrümanları hiç kullanmadık bugüne kadar. Öz sermayemizle ve banka kanalıyla borçlanarak bugüne kadar geldik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz, öyle görünüyor.
Peki sektörün hani diğer oyuncularına baktığımız zaman, biraz önce hani dediniz ki o hani havacılık ve savunma sanayine girme sebebimiz katma değerli ürün üretebilmekti.
Evet.
Aslında burada hani yapısal dönüşüm, Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan yapısal dönüşümden bahsediyoruz. Ve bu da katma değerli ürün üretebilmekten, onu ihraç edebilmekten geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla hani burada bu kadar bilinç varken bunun hayata geçebilmesi için sizin gözlemlediğiniz kadarıyla hani diğer sizin rakip firmalarınız olabilir, aynı işi yapanlar, aynı sektör, sanayiciler genelleyebiliriz. Onların acaba bu hani finansman tarafındaki adımları nasıl atılıyor, neler yapıyorlar?
Evet, finansman tarafından ziyade siz dediğiniz nişli işler, katma değerli işler, bizim bugün en çok önem verdiğimiz şey Ar-Ge. Her ne kadar ufak bir birimimiz olsa da biz burada finansman kaynağı yaratırsak eğer, biz Ar-Ge'ye harcamak istiyoruz bundan sonra. Çünkü Ar-Ge'siz olmuyor. Ar-Ge'siz geliştiremiyorsunuz. Bu sebeple de finansman, her finansman kaynağına ulaştığımızda dediğim gibi önceliğimiz Ar-Ge'ye yatırım. Hı hı. Yeni yatırımlarımız var. 2 tane fabrika binamız inşaat halinde. Uzun vadede demeyeceğim, orta vadede hedefimiz beyaz eşya, otomotiv ve savunma ve havacılık sektörü için 3 farklı binada, fabrika çatısı altında hizmet vermek. Gene finansman, evet.
dönüp dolaşıp oraya geliyoruz.
Evet. Ama bir şekilde yürüyor, dediğim gibi durmuyoruz.
Evet.
Türkiye çok dinamik bir ülke, çok genç nüfusu var. Krizlere de alışık bir ülke, durmuyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Şunu merak ediyorum şimdi, biraz önce hani personel tarafındaki o yani işçi bulma sorunundan bahsettiniz. Hı-hı. Özellikle mavi yaka konusu. Çünkü hani Eskişehir'in de çok fazla göç almayan bir şehir olduğuna dikkat çektiniz. Şunu merak ediyorum, Ar-Ge çalışmalarına önem veriyorsunuz, finansman bulduğunuz zaman oraya aktarıyorsunuz ama Ar-Ge tarafındaki insan kaynağı acaba ne durumda? Yine mavi yakayla kıyasladığımız zaman aynı mı? Aynı
değil.
Sorunlar kendini gösteriyor mu?
Değil. Biliyorsunuz üniversite mezunumuz çok.
Evet.
Onları ham alıp yetiştirmek daha kolay bugün. Ama mavi yakada, büyük sıkıntı mavi yakada. Ara elemanlarımızı bulamıyoruz. Mavi yaka çalışanlarımızın sınırlı sayıda olduğunu biliyorum Eskişehir'de. Belki de bu Türkiye genelinde bir problem haline geldi. Ve dediğim gibi ana sanayi, yardım sanayi arasındaki makasın bir an evvel kapanması gerekiyor. Yoksa zorlanıyoruz. İşçi bulmakta çok zorlanıyoruz artık.
Evet, ama aynı durum beyaz yaka için, biraz da üniversite mezunları için geçerli değil diyorsunuz.
Değil.
Bulabiliyorsunuz.
O kadar değil. Mavi yaka kadar değil.
Evet. Şimdi bir taraftan da hani talep tarafına bakalım. Sizin saymış olduğunuz sektörler, hani bir kez daha hatırlatmak gerekirse izleyicilerimize, beyaz eşya dediniz, otomotiv ve yeni girmiş olduğunuz havacılık ve savunma sanayi.
Evet.
Buralarda talep nasıl? Çünkü dün mesela ODM'd verileri açıklandı ve otomotiv satışlarında örneğin Mart rekoru kırılmış oldu. Yani iç talep bir taraftan baskılanmaya çalışılsa da aslında hani talebin sıcak kaldığını görüyoruz otomotiv tarafında. Beyaz eşyadan işler nasıl? Savunma sanayi atakta zaten dediniz. Dolayısıyla önce bir iç talebi sormak isterim. Nasıl oradaki dinamikler ve yavaşlama bekliyor musunuz?
Pandemiden bu yana reel bir artış var. Ana sanayinde kapasite artışı var. Reel büyüme var. Tabii paralel olarak biz de büyüyoruz. Çok güzel bir şey tabii bu bizim için. İhracat tarafında da gene ana sanayi hamleler yapmış durumda. Ağırlıkla ihracat yapıyorlar. Beyaz eşyada olsun, savunma sanayinde olsun. Biz de dolaylı yoldan mesela Arçelik'in Güney Afrika, Romanya, Baycan Elektrik, Güney Afrika, Romanya ve Rusya işletmelerine buzdolapları için kablo grupları gönderiyoruz, ihraç ediyoruz. Dediğim gibi orada bir sıkıntı yok ihracat tarafında ama hacimli, volümlü, hacimli ürünlerden çok dediğim gibi nişli ürünlere yönelmemiz gerekiyor.
Nişli yani dış talepte herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok diyorsunuz.
Yok, tam tersine, tam tersine artış var.
En büyük pazarınız hangi ülke şu anda?
Dış pazar anlamında. Evet. Bizim dolaylı yoldan Arçelik işletmelerine ihracat yapıyoruz. Rusya, Romanya ve Güney Afrika var.
Evet.
Evet, Arçelik'in de yatırımları biliyorsunuz devam ediyor. Yeni fabrikalar alınıyor. Yeni ülkelerde yeni fabrikalar. Her startup döneminde biz devreye girip buradan kablo ihraç ediyoruz o ülkelere.
Evet.
Kablo demetleri, pardon.
İç talep tarafında peki? Hani orada?
İç talepte orada da var artış. Beyaz eşyada var. Orada da artış var. Şimdi biz bu ay mesela rekor kuruyoruz üretimde. 200 bin adam saat iş üretiyoruz bu ay. Bizim yıllık kapasitemiz 2,5 milyon adam saat. Biz bu ay 200 bin adam saat iş üretiyoruz. Geçmiş yıllara kıyasla gene bir rekor. Bizim için de bir rekor.
Evet, şimdi peki yani madem hani burada biraz daha üretimde artış var, rekor kırıyoruz, talep yüksek dediniz. Evet. Yine hani personel tarafını merak ediyorum.
Evet, ama
şu anlamda
fazla,
hani yetiştirebiliyor musunuz?
Ama fazla mesailerle oluyor.
Peki fazla mesai, örneğin işte evet, iş güvenliğini maalesef çokça
konuştuğumuz,
atıyor, önem verdiğimiz bir dönem.
Fazla mesailere biz dediğiniz gibi yönelmek istemiyoruz. Orada kısıtlar var zaten biliyorsunuz. Yasalarımız gereği kısıtlarımız var. Ama bir şekilde talepler karşılanmak zorunda. Çünkü taahhütler verilmiş, ana sanayinin taahhütleri var. Bunları karşılamak zorundayız.
Evet. Şimdi biraz da ekonominin gidişatından bahsedelim. Aslında hani finansman tarafında hani krediye ulaşmak adeta hayal gibi dediniz ama şimdi biz yerel seçimleri de geride bıraktık. Bundan sonra mevcut ekonomik adımlarla beraber finansman koşullarında bir rahatlama bekliyor musunuz kısa zamanda, kısa dönemde?
Kısa dönemde değilse de belki yıl sonuna doğru bir rahatlama bekliyoruz. Evet, ekonomi için de öyle karamsar değiliz. Türkiye çok daha büyük badireler atlattı. Bunu da aşarız. Çünkü
nasıl dinamik, beklentileriniz var dinamik, ekonomiye dair?
Dinamik bir ülkeyiz. Enflasyon aşağı çekmek olmazsa olmazımız artık milli hedefimiz oldu.
Evet.
Yani bunu ana muhalefetiyle, iktidarıyla tüm milletçe biz enflasyonla savaş vermek zorundayız. Çünkü bir sarmalın içine girdik. Bu sarmaldan çıkmamız şart. Hı hı.
Evet. Finansman tarafında hani kredilere ulaşım güç olduğu için öz kaynakla, öz sermayeyle biraz daha işleri götürüyoruz dediniz ama
biraz da yatırımları erteleyerek tabii.
Peki bu sizin yatırımlarınızın mesela ne kadarlık bir ertelenmesine yol açtı? Şimdi yıl sonu itibariyle finansmanda biraz daha rahatlama bekliyorsanız bu yıl sonuna mı çektiniz yoksa 2025'e dair mi biraz daha farklı planlar var?
Çok güzel söylediniz. İşte dediğim gibi mesela iki fabrika yatırımımız var inşaatı devam eden. Biz bunları bu yıl ortalarında bitirmeyi planlarken biz bunu yıl sonuna sarkıttık. Yani biraz daha işte krediye ulaşım kanalları açıldığı zaman oradan kredi ve öz kaynakla birlikte orayı finanse etmeyi planlıyoruz.
Peki başka finansman alternatifleri var mı? Mesela işte halka arz konusu bazen konuşulabiliyor. İşte bazı şirketler için sizin gibi köklü uzun yıllardır hani jenerasyon üzerine jenerasyon gelen şirketler için. Oralarda herhangi bir plan var mı?
Şu an için yok. Şu an için yok ama değerlendirilebilir tabii.
Evet. Evet. Şimdi az vaktimiz kaldı ama biraz daha hani hedeflerinizden bahsedersek yeni kattınız savunma ve havacılık sektörünü. Farklı hani bu alanda da belki çalışma yapabiliriz önümüzdeki dönemde. Biraz daha koşullar rahatlayınca, ekonomi rahatlayınca diyebildiğiniz, böyle göz diktiğiniz sektörler,
var.
Hedefler var
havacılık.
Mı?
Atamızın dediği gibi istikbal göklerde, biz havacılık sektöründe niş işler yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlarımız da çok umutlu. Onlara da büyük bir motivasyon oldu bu sektöre girmemiz. Orada Ar-Ge'mizi güçlendirip insansız hava araçlarımıza ve benzeri ürünlerimize kablaj üretmek istiyoruz. Büyük hacimlerde ilave olarak buna ihracat, dış pazarlara da bu ürünlerimizi göndermek istiyoruz.
Şu anda hani bu alanda Türkiye'nin dışa bağımlılığı çok yüksek mi?
Kablajda mı?
Evet.
Değil. Biz kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz. Evet. Ancak komponent tarafında biraz kısıtlar var.
Yani
yerlileştirme gerekiyor bazı ürünlerde. Bazı komponentleri, atıyorum soketlerimiz, bunların ithalatında, bunlar ithal kalemlerin içinde. Orada çok nişli parçalar var, katma değerli ürünler var. Bunları kendimiz üretiyor olabiliriz. Zaten Türkiye bu yönde çok adımlar attı millileştirme tarafında. Orada
atmayı
da hız atmayı da sürdüreceğiz tabii.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim
davetiniz
için.
Kıymetli bilgiler için Baycan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç bizimle beraberdi. Sermaye Pusulası'nı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Danista Capital Partners sermaye pusulasını sundu.